İkinci kısım. Duman Adamlar. Altıncı bölüm. Hesap yanlış ama geçerli. Günlük yaşam içinde çok büyük bir sır vardır. Herkes onu tanır ama pek az kimse buna kafa yorar. Çok kimse onu olduğu gibi benimser ve hiç şaşkınlık göstermez. Bu büyük sır zamandır. Onu ölçmek için saatler, takvimler yapılmıştır. Ama bunlar bir şey ifade etmez. Herkes çok iyi bilir ki bazen bir saatlik süre insana bir ömür kadar uzun gelir. Bazen de göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Zamanın bu garip kısalığı, uzunluğu o saat içinde yaşanan olaylara bağlıdır. Çünkü zaman yaşamın kendisidir ve yaşamın yeri yürektir. Bu gerçeği kimse duman renkli adamlardan daha iyi bilemezdi. Kimse bir saatlik, bir dakikalık, hatta bir saniyelik yaşamın değerini onlar kadar iyi ölçemezdi. Onların kendilerine özgü anlayışlarının ve kendilerine göre davranışlarının olduğu apaçıktı. İnsanların zamanı üzerine planlar kuruyorlardı. İnce hesaplarla hazırlanmış planlar. Yaptıklarından kimsenin haberi olmaması onlar için çok önemliydi. Büyük kenti ve halkın arasına göze çarpmadan yerleşmişlerdi. Ve kimse farkına varmadan adım adım ilerliyorlar, insanlara hakim oluyorlardı. Gözlerine kestirdikleri kişi hiçbir şeyin farkında olmadan onun hakkında her şeyi öğreniyorlardı. Sadece onu yakalayacakları uygun anı bekliyorlar. Bu anın gelmesi için de ellerinden geleni yapıyorlardı. Örneğin berberlik yapan Bay Fusi olayı. O öyle pek ünlü bir usta değildi ama mahallesinde iyi tanınırdı. Ne zengin ne fakirdi. Kentin ortasındaki küçük dükkanında bir tek çırak çalıştırırdı. Bir gün Bay Fusi dükkan kapısına dayanmış, müşteri bekliyordu. Çırak izinli olduğu için yalnızdı. Yağan yağmurun caddede çıkardığı şakırtıyı dinliyordu. Kurşun renkli bir havaydı ve herkes gibi Bay Fusi'nin de içi kararıyordu. Hayatım böyle geçip gidiyor diye düşüncelere dalmıştı. Makas şakırtısı, sabun köpüğü ve gevezelik. Varlığımdan ne anlıyorum? Bir gün sanki hiç yaşamamış gibi ölüp gideceğim. Aslında Bay Fusi'nin gevezelikten hoşlanmadığı doğru değildi. Aksine konuşmayı çok severdi. Müşterilerine durmadan kendi görüşlerini aktarır ve onların ne diyeceklerini merak ederdi. Aslına bakarsanız makas şakırtısı ve sabun köpüğü de canını sıkan şeyler değildi. İşini severek yapıyor ve iyi yaptığını biliyordu. Özellikle çene altı tıraşını çiziksiz ve kolayca başarmasıyla ünlüydü. Ama bazen öyle anlar olur ki hiçbir şeyin değeri kalmaz. Bu herkesin başına gelir. Bay Fusi, hayatım baştan başa yanlış diye düşünüyordu. Ben kimim? Bir küçük berber. Ola ola bunu oldum. Doğru dürüst bir yaşamım olsaydı bambaşka bir insan olurdum. Bu doğru dürüst hayatın nasıl olacağına gelince, bunu Bay Fusi'nin kendisi de bilmiyordu. Yalnız resimli dergilerde görülen biraz lüks, biraz görkemli bir şeyler hayal ediyordu. Fakat diyordu, böyle şeylere işimden vakit kalmaz ki. Adam gibi yaşamak için zaman ister. İnsan boş kalmalı. Bense bütün ömrümce makas şakırtısı, sabun köpüğü ve gevezeliğe esir olmuş bir insanım. O sırada gri renkli şık bir araba Bay Fusi'nin berber dükkanının önünde durdu. Duman renkli bir adam indi ve dükkana girdi. Kurşun renkli evrak çantasını aynanın önündeki masanın üstüne koydu. Melon şapkasını askıya astı. Berber koltuğuna oturdu ve cebinden bir not defteri çıkararak sayfalarını karıştırmaya başladı. Bir yandan da ağzındaki küçük sigarayı tüttürüyordu. Bay Fusi birdenbire üşümüş gibi oldu ve dükkanın kapısını kapadı. "Ne emredersiniz?" diye şaşkın şaşkın sordu. "Saç mı sakal mı?" Ve hemen patavatsızlığından dolayı pişman oldu. Adamın kafası dazlaktı çünkü. "Hiçbirini," diye soğuk, acayip, buz gibi bir sesle cevap verdi duman adam. "Ben zaman tasarruf şirketinden geliyorum. Kod numaram XYQ384B'dir. Bizde bir tasarruf hesabı açtırmak istediğinizi öğrendik." "Hiç haberim yok," dedi Bay Fusi, daha çok şaşırarak. "Açık söyleyeyim, şimdiye kadar böyle bir kuruluştan bile haberim yoktu." "İşte şimdi öğrendiniz," dedi adam kısaca. Not defterini karıştırdı ve devam etti. "Siz Bay Fusi değil misiniz? Berber." Evet doğru benim, dedi berber. Öyleyse doğru yere geldim, diyerek defterini kapattı. Bize başvuruda bulundunuz. Şaşkınlığını üzerinden atamayan Bay Fussy, nasıl olur diye sordu. Temsilci, bakın Bay Fussy dedi. Siz hayatınızı makas çakırtısı, sabun köpüğü ve gevezelikle ziyan ediyorsunuz. Öldüğünüz zaman hiç yaşamamış gibi olacaksınız. İyi bir yaşam sürmeye vaktiniz olsaydı bambaşka bir insan olacaktınız. Demek ki bütün aradığınız zaman, doğru mu? Bay Fussy, az önce bütün bunları aklımdan geçirmiştim diye mırıldandı ve tüylerinin ürperdiğini hissetti. Kapı kapalı olduğu halde üşüyordu. İşte gördünüz mü dedi duman adam ve sigarasından keyifle bir nefes daha çekti. Zaman nereden bulunur? Tasarruf ederek. Siz Bay Fussy, zamanınızı sorumsuzca harcıyorsunuz. Küçük bir hesapla bunu size ispat edeceğim. Bir dakika 60 saniyedir. Bir saat 60 dakikadır. İzleyebiliyor musunuz? Elbette dedi Bay Fussy. XYQ 384B numaralı ajan gri renkli bir kalemle sayıları aynanın üzerine yazmaya başladı. 60 kere 60, 3600 eder. Yani bir saatte 3600 saniye vardır. Bir gün 24 saattir. O halde bir günde 3600 kere 24, 86.400 saniye vardır. Bir yıl içinde ise bilindiği gibi 365 gün bulunur. Bu da yılda 31 milyon 536 bin saniye yapar. Ya da 10 yıl içinde bu süre 315 milyon 360 bin saniye eder. Siz ne kadar yaşayacağınızı tahmin edersiniz Bay Fussy? Bay Fussy şimdi diye durakladı. 70 veya 80 yaşıma kadar yaşarım inşallah. İyi diye duman adam devam etti. Biz ne olur ne olmaz deyip 70 kabul edelim. Bu 315 milyon 360 bin kere 7 eder. Bu da 2 milyar 207 milyon 520 bin saniye demektir. Bu sayıyı aynanın üzerine yazdı. 2 milyar 207 milyon 520 bin saniye. Sonra altını birkaç kere çizerek açıkladı. İşte Bay Fussy, sizin elinizdeki bütün sermaye bundan ibaret. Bay Fussy yutkundu. Alnını kaşıdı. Bu sayı başını döndürmüştü. Bu kadar zengin olduğunu hiç düşünmemişti. Ajan küçük gri renkli sigarasını içerek başını salladı. Evet, etkileyici bir sayı değil mi? Devam edelim bakalım şimdi. Kaç yaşındasınız Bay Fussy? Berber 42 derken sorguya çekiliyormuş, suçluymuş gibi bir duyguya kapıldı. Duman adam sorgusunu sürdürdü. Geceleri ortalama kaç saat uyursunuz? 8 saat kadar. Ajan çabucak bir hesap yaptı. Kalem aynanın üzerinde kayarak gıcırdadıkça Bay Fussy'nin tüyleri ürperiyordu. 42 yıl, her gün 8 saat. Bu eder 441 milyon 504 bin. Bu sayıyı haklı olarak kayıp sayacağız. Her gün kaç saat çalışıyorsunuz Bay Fussy? Aşağı yukarı 8 saat kadar dedi berber yavaşça. O halde biz bir o kadar süreyi daha eksi tarafa yazalım diye acımasızca konuştu ajan. Beslenmeniz için gereken belli bir zaman da kayıplarınız arasında. Bütün gün içinde yemeklerinize ne kadar zaman ayırırsınız? Tam bilemiyorum ama diye korku ile konuştu Bay Fussy. Belki 2 saattir. Ajan, bu bana çok az göründü ama kabul edelim. O zaman 42 yılda 110 milyon 376 bin eder. Devam edelim. Öğrendiğimize göre yaşlı annenizle birlikte yaşıyorsunuz. Her gün ona bir saatinizi ayırıyorsunuz. Yani o sağır olduğu ve sizi duymadığı halde yanında oturup onunla konuşuyorsunuz. Bu boşa harcanmış bir zamandır. 55 milyon 188 bin eder. Üstelik bir de muhabbet kuşu besliyorsunuz. Ve her gün onun bakımına bir çeyrek saat ayırıyorsunuz. Bu da eder 13 milyon 797 bin. Bay Fussy, fakat diye sözü yalvarırcasına kesecek oldu. Ajan sözümü kesmeyin diye onu payladı. Gittikçe daha hızlı hesaplıyordu. Ve anneniz sakat olduğu için evde bazı işleri siz yapmak zorundasınız. Alışveriş, ayakkabıların temizliği, buna benzer can sıkıcı işler. Bunlar her gün ne kadar vaktinizi alıyor? Belki bir saat ama 55 milyon 188 binlik bir kayıp daha Bay Fussy. Öğrendiğimize göre haftada bir gün sinemaya gidiyorsunuz. Bir gün bir şan topluluğuna katılıyorsunuz. Haftada iki defa uğradığınız bir derneğiniz var. Bazen geceleri arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Hatta bazen kitap bile okuyorsunuz. Kısacası vaktinizi yararsız şeylerle öldürüyorsunuz. Hem de günde 3 saat. Bu eder 165 milyon 564 bin. Rahatsız mısınız Bay Fussy? Berber, hayır özür dilerim ama diyecek oldu. Duman adam şimdi bitiyor diye sürdürdü konuşmayı. Artık yaşamınızın özel bir konusuna sıra geldi. Bu küçük sırrı siz pekala biliyorsunuz. Bay Fussy öyle üşüyordu ki dişleri birbirine vurmaya başladı. Gücü tükenmiş gibi mırıldandı. Onu da mı biliyorsunuz? Sanıyordum ki benden ve Bayan Darya'dan başka Ajan XYQ 384 B onun sözünü kesti. Modern dünyamızda artık sırlar gizli kalmıyor. Olayları tarafsız ve gerçekçi bir gözle görün Bay Fussy. Şu soruma cevap verin. Bayan Darya ile evlenmek istiyor musunuz? Hayır dedi Bay Fussy. Bu olacak şey değil. Haklısınız diye konuştu duman adam. Çünkü Bayan Darya kötürüm bacakları yüzünden ömür boyu bir tekerlekli koltukta yaşamak zorunda. Buna rağmen her gün ona uğrayıp bir çiçek götürüyor ve yarım saat yanında kalıyorsunuz. Neden? Gözlerine yaşlar dolmak üzere olan Bay Fussy, her zaman öyle seviniyor ki dedi. Akıllıca düşünülürse bu sizin için zaman kaybıdır diye konuşmayı sürdürdü ajan. Ve sayıya vurulduğunda 27 milyon 194 bin saniye eder. Buna bir de her akşam yapmadan önce pencere önünde oturup biten günün olaylarını düşünme huyunuz yüzünden kaybettiğiniz bir saat eklersek 13 milyon 197 bin saniyede bu eder. Şimdi görelim bakalım. Size gerçekte ne kalıyor Bay Fussy? Hesap aynanın üzerinde duruyordu. Uyku 441 milyon 504 bin saniye. Çalışma 441 milyon 504 bin saniye. Beslenme 110 milyon 376 bin saniye. Anne 55 milyon 188 bin saniye. Kuş 13 milyon 797 bin saniye. Alışveriş 55 milyon 188 bin saniye. Arkadaş, şan vesaire 165 milyon 564 bin saniye. Gizli sır 27 milyon 594 bin saniye. Pencere 13 milyon 797 bin saniye. Toplam 1 milyar 324 milyon 512 bin saniye. Bu toplam diye duman adam elindeki kalemi defalarca silah parlatır gibi aynaya vurarak konuştu. Yani bu kadar zaman sizin şimdiye kadar kaybetmiş olduğunuz zamandır. Buna ne dersiniz Bay Fussy? Bay Fussy hiçbir şey diyemedi. Köşedeki bir sandalyeye oturdu. Mendiliyle alnındaki terleri sildi. Çünkü buz gibi soğuğa rağmen terliyordu. Duman adam başını salladı. Ya, görüyorsunuz ki bu hemen hemen sizin bütün varlığınızın yarısı Bay Fussy. Şimdi gelin bir de 42 yılınızdan size ne kalmış ona bakalım. Bir yıl bildiğiniz gibi 31 milyon 536 bin saniyedir. Bunu 42 ile çarparsak 1 milyar 324 milyon 512 bin saniye eder. Bunları da kayıp zamanlar toplamının altına yazdı. 1 milyar 324 milyon 512 bin saniye eksi 1 milyar 324 milyon 512 bin saniye eşittir 0 saniye. Kalemini cebine koydu ve uzun bir sessizlik oldu. Bir sürü sıfırın Bay Fussy'yi derinden etkileyeceğini umarak bekledi. Gerçekten de öyle oldu. Bay Fussy perişan bir halde, "Demek benim bütün yaşamımın bilançosu bu," dedi. Böyle ucu ucuna doğru çıkan bir hesaptan etkilenmemek ve onu kabullenmemek olanaksızdı. Hesap doğruydu. Bu duman adamların insanları her fırsatta kandırmak için başvurdukları bir kurnazlıktı. XYQ 384B kod numaralı ajan yumuşak bir sesle tekrar söze başladı. "Yaşamınıza herhalde bu şekilde devam etmeyeceksiniz Bay Fussy. Hemen tasarrufa başlamak ister misiniz?" Bay Fussy morarmış dudaklarıyla suskun başını eğdi. Ajanın soğuk sesi kulaklarında çınlıyordu. "Örneğin 20 yıl önce her gün bir saat zamanı tasarruf etmeye başlasaydınız, bugün elinizde 26 milyon 280 bin saniyelik bir birikim olurdu. Her gün 2 saatlik bir tasarruf elbette bunun 2 katı olurdu. 52 milyon 560 bin saniye. Rica ederim düşünün Bay Fussy. Bu sayının karşısında 2 pespaye saatin ne kıymeti olur?" "Hiç," diye bağırdı Bay Fussy. "Önemsiz bir kırıntı." "Bunu görmenize sevindim," dedi ajan. "Şimdi aynı şartlarla bundan böyle 20 yıl boyunca tasarruf yapacak olsanız ne buluruz hesaplayalım. Görürüz ki bu 105 milyon 120 bin saniye edecektir. Bu birikim sizin 62. yaşınızda emrinizde olacak." Bay Fussy gözlerini açarak "Harika," diye yerinden fırladı. Ajan "Acele etmeyin, daha güzeli var," diye konuştu. "Biz, yani zaman tasarruf şirketi, tasarruf ettiğiniz zamanı sizin için saklamakla kalmıyoruz. Size buna karşılık faiz de veriyoruz. Demek ki aslında daha fazla alacağınız olacak." "Ne kadar fazla?" diye Bay Fussy nefesini tutarak sordu. Ajan "Bu size bağlı," diye açıkladı. "Ne kadar çok biriktirebilirseniz ve ne kadar süre bizde kalırsa." "Sizde kalırsa mı? Bu ne demek?" Duman adam "Çok kolay," dedi. Tasarruf ettiğiniz zamanı 5 yıldan önce bizden geri alamazsınız. Sonunda size bir kat fazlasını veriyoruz. Sermayeniz her 5 yılda 2 katına çıkıyor. 10 yıl sonunda ilk sayısının 4 katı, 15 yıl sonra 8 katı oluyor. Siz eğer 20 yıl önce zaman tasarrufuna başlamış olsaydınız, 62 yaşındayken, yani 40 yıl sonra birikiminiz 256 kere o kadar zaman edecekti. Günde 2 saatten hesaplarsak 26 milyar 910 milyon 720 bin saniye eder. Tekrar kalemini çıkarıp bu sayıyı aynaya yazdı. 26 milyar 910 milyon 720 bin saniye. Siz de gördünüz işte Bay Fussy dedi ilk defa hafifçe gülümseyerek. Sizin önceki bütün yaşam sürenizin 10 katı. Hem de bu günde yalnız 2 saatlik tasarrufla. Düşünün bir kere. Zahmete değmez mi? Değer dedi Bay Fussy. Hiç şüphe yok öyle. Ben çok şanssız bir insanım. Keşke daha önceden tasarrufa başlasaydım. Şimdi iyice anladım ve açıkça söylüyorum ki umutsuzluğa düştüm. Duman adam gayet yumuşak bir sesle "Fakat buna hiç sebep yok." dedi. "Geç kalmış değilsiniz. İsterseniz hemen bugün başlarsınız. Göreceksiniz. Değecek." Bay Fussy "İstemez olur muyum?" diye konuştu. "Ne yapmam gerekir?" "Fakat dostum," diye kaşlarını kaldırarak cevap verdi ajan. "Zaman nasıl tasarruf edilir bilmeniz gerek. Örneğin biraz daha hızlı çalışıp gereksiz şeyleri bırakırsınız. Bir müşteriye yarım saat yerine 15 dakika ayırırsınız. Zaman alan sohbetlere dalmazsınız. Annenizin yanında bir saat yerine yarım saat oturursunuz. En iyisi siz onu mutlaka bir huzur evine yatırın. Şöyle ucuzca ve iyi bakılacağı bir yere. O zaman bütün bir saatinizi tasarruf etmiş olursunuz. Şu yararsız kuşu da defedin gitsin. İlle de gerekiyorsa Bayan Darya'yı 2 haftada bir görün. Çeyrek saatinizi alan güne bakıştan vazgeçin. Hele değerli zamanınızı öyle şarkı söylemek, okumak ve sözde dostlarınızla konuşmak gibi şeylerle ziyan etmeyin. Yeri gelmişken size bir de öneride bulunayım. Dükkanınıza doğru işleyen, şaşmaz bir saat asın ki çırağınızı daha iyi denetleyebilirsiniz. İyi de dedi Bay Fusi. Bütün bunları yaptıktan sonra geri kalan zamanımda ne yapacağım? Nereye yatıracağım? Ya da nasıl saklayacağım? Bütün bunlar nasıl olacak? Duman adam ikinci defa gülümseyerek, siz bunları dert etmeyin. Her şeyi bize bırakın. Tasarruf ettiğiniz zamanın bir anını bile kaybetmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Zaten size hiç de fazla bir şey kalmayacaktır dedi. Bay Fussy iyi öyleyse diye konuştu. Bu işe güveniyorum. Ajan ayağa kalkarken gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz dostum dedi. Artık sizi Zaman Tasarruf Şirketi'nin yeni bir üyesi olarak selamlarım. Şimdi siz de gerçekten modern ve gelişmiş bir insansınız. Sizi kutlarım Bay Fussy. Duman adam şapkasını, çantasını aldı. Tam çıkıyordu ki Bay Fussy bir dakika diye seslendi. Bir anlaşma imzalamayacak mıyız? Bana herhangi bir belge vermeyecek misiniz? XYQ 384B kod numaralı ajan kapıdan döndü. İsteksiz bir bakışla Bay Fussy'yi süzdü. Niçin diye sordu. Zaman tasarruf etmenin başka tasarruflarla bir ilgisi yoktur. Bu tam bir güven sorunudur iki taraf içinde. Bize sizin sözünüz yeter. Artık değiştiremezsiniz. Biz de sizin tasarruflarınızla ilgileneceğiz. Artık ne kadar zaman biriktirebilirsiniz, o sizin bileceğiniz şey. Biz sizi zorlayacak değiliz. Hoşça kalın Bay Fussy. Böyle dedi ajan ve gri renkli şık arabasına binip hızla uzaklaştı. Bay Fussy arkasından baktı ve alnını ovuşturdu. Yavaş yavaş ısınmaya başlamıştı. Fakat kendini perişan ve hasta gibi hissediyordu. Ajanın küçük sigarasından odaya yayılan mavi duman hala dağılmamıştı. Odayı kaplamıştı. Neden sonra duman dağıldığında Bay Fussy kendini daha iyi hissetti. Bu arada aynanın üzerindeki sayılar da yavaşça uçup kayboldular. Ve onların oradan silinmesiyle beraber duman adamın gelişi Bay Fussy'nin aklından tamamen çıktı. Unutmadığı, sadece verdiği karardı. Buna kendi fikri gibi sarılmıştı. O andan başlayarak ileride başka bir yaşam için kullanmak üzere zamandan tasarruf etmek yüreğinde silinmez bir kural olarak işlenmişti. Sonra o günkü ilk müşteri geldi. Bay Fussy onu asık bir yüzle karşıladı. Gereksiz ayrıntıları bir yana bıraktı, hiç konuşmadı ve gerçekten de yarım saat yerine tıraşı 20 dakikada bitirdi. O andan sonra bütün müşterilerine böyle davranmaya başladı. İşini bu şekilde yapması gerçi ona hiç zevk vermez olmuştu ama bunu o kadar önemsemiyordu. Çırağının yanına 2 çırak daha kattı. Bir saniye bile boş kalmamalarını kolluyordu. Her iş planlanmış bir zamanda bitmeliydi. Bay Fussy'nin dükkanında şimdi üzerinde şunlar yazılı bir levha vardı. Kazanılmış zaman 2 misli artar. Bayan Darya'ya kısa, kuru bir mektup yazdı. Bundan böyle vakit bulamadığı için gelemeyeceğini bildirdi. Kuşu bir kuşçuya sattı. Annesini ucuz fakat iyi bir huzur evine yerleştirdi. Artık ayda bir görmeye gidiyordu. Kendi kararı zannederek Duman Adam'ın bütün önerilerini yerine getiriyordu. Gittikçe daha sinirli ve huzursuz oluyordu. Ve ne gariptir, tasarruf ettiği zamandan kendisine bir şey kalmıyordu. Her nasılsa zaman kaybolup gidiyor ve ele geçmiyordu. Günler önceleri farkında olmadan sonra hissedilir şekilde kısalmaya başladı. Göz açıp kapayıncaya kadar bir hafta, bir ay, bir yıl, bir yıl daha, sonra bir yıl daha geçip gitti. Duman adamın kendisine geldiğini hatırlamadığı için zamanın ne olduğunu merak etmesi gerekirdi. Fakat zaman tasarruf yapan herkes gibi o da bu soruyu hiç aklına getirmiyordu. Üzerine bir çeşit delilik gelmiş gibiydi. Ara sıra günlerin ne kadar çabuk geçtiğini korkuyla fark ettiği oluyordu. O vakit tasarruf için daha çok dişini sıkıyordu. Büyük kentte Bay Fusi'nin başına gelenler pek çok kişinin başına geldi. Zaman tasarrufu denen şeye katılanlar çoğaldı. Sayıları arttıkça bundan hoşlanmayanlar da ister istemez onlara uymak zorunda kaldılar. Her gün radyoda, televizyonda, gazetelerde zamandan tasarruf etmeye yarayacak alet edevatın reklamı yapılıyor. Bunlar insanlara gerçek yaşam için özgürlük getirecek şeyler olarak tanıtılıyordu. Ellerin duvarlarında, reklam sütunlarında mutluluk sergileyen resimlerin altında şöyle yazılar görülüyordu. Zaman tasarrufu iyiye doğru gidiyor veya gelecek zaman tasarrufuna bağlıdır ya da yaşamını çoğalt, zamandan tasarruf et. Ama gerçek başka türlüydü. Gerçi zaman tasarrufu yapanlar eski tiyatronun oralarda oturanlardan daha iyi giyiniyorlardı. Daha çok para kazanıp daha çok harcıyorlardı. Fakat yüzleri asıktı. Yorgun ve keyifsizdiler. Gözleri dostça bakmıyordu. Tabii onlar Sen Mama'ya git deyiminden habersizdiler. Onların aklını başına getirecek, barıştıracak, neşelendirecek, dertlerini dinleyecek kimseleri yoktu. Hem zaten böyle biri bulunsa ve mesele 5 dakika içinde çözülecek olsa bile gene de ona gidecekleri şüpheliydi. Bunu zaman kaybı sayarlardı. Boş zamanlarını olabildiğince çok eğlenip rahatlamak için kullanmalıydılar. Ne neşeli ne de ciddi bayramlarını gereğince kutlayabiliyorlardı. Hayal kurmak suç işlemekten farksızdı. En dayanamadıkları şey ise sessizlikti. Çünkü sessizlikte gerçek yaşantılarının nasıl olduğunun farkına varıp korkuya kapılıyorlardı ve hemen gürültüye başlıyorlardı. Tabii öyle bir çocuk bahçesinden gelen neşeli bir gürültü değildi bu. Büyük kenti günden güne dolduran, sinir bozucu, huzursuz edici bir gürültüydü. İnsanın işini isteyerek, severek yapmasının önemi yoktu. Aksine önemli olan şey ne kadar kısa sürede ne kadar çok işin yapıldığıydı. Bütün çalışma yerlerinde, büyük fabrikalarda, bürolarda üzerinde şöyle yazılar bulunan levhalar asılıydı. Zaman değerlidir, onu yitirme. Veya vakit nakittir, boşa harcama. Buna benzer yazılar şeflerin masalarının arkasında, müdürlerin koltuklarının üstünde, doktorların muayene odalarında, mağazalarda, lokantalarda, marketlerde, hatta okullarda ve çocuk bahçelerinde bile görülüyordu. Kimse bunun dışında kalamazdı. Sonunda büyük kentin görüntüsü yavaş yavaş değişmeye başladı. Eski mahalleler yıkıldı, yeni evler yapıldı. Bunlarda gereksiz bulunan şeyler kaldırıldı. İçlerinde oturacak kişilere uygun olup olmadığına bakılmadan hepsi bir örnek evler yapıldı. Aslında herkes için ayrı bir model yapmak gerekirdi. Ama tek tip evler hem ucuz oluyor hem de daha kısa zamanda bitiriliyordu. Büyük kentin kuzeyinde şimdi dev gibi yeni binalarla bir mahalle kurulmuştu. Birbirinin tıpkısı olan dört köşe kışla gibi yapılar sıra sıra uzanıyordu. Evler aynı olduğu için sokaklar da birbirine benziyordu. Bu tek tip yollar çoğala çoğala ufka kadar dayandılar. Tıpkı bir düzgün çöl gibi. Burada yaşayan insanların hayatları da öyle son derece düzgündü. Çünkü burada her şey hesaplı, her şey planlıydı. Her santim ve her an. Zaman tasarruf edeyim derken aslında başka şeylerden tasarruf ettiğinin kimse farkında değildi. Yaşamlarının gittikçe daha zavallı, daha tek düze ve daha soğuk geçtiğini kavramak istemiyorlardı. Bu gerçeği sadece çocuklar ta yüreklerinde hissettiler. Çünkü artık kimsenin onlara ayıracak zamanı yoktu. Zaman yaşamın kendisiydi ve yaşamın yeri yürekti. İnsanlar zamandan tasarruf ettikçe zaman azalıyordu. Yedinci bölüm. Momo arkadaşlarını, düşman da Momo'yu arıyor. Momo, günlerden bir gün, bilmem bana mı öyle geliyor ama galiba dostlarımız artık eskisi kadar sık uğramıyorlar. Bazılarını uzun zamandır hiç görmedim diye söylendi. Turist rehberi Gigi ile çöpçü Beppo, otlarla kaplı taş basamaklarda Momo'nun yanına oturmuşlar, güneşin batışını izliyorlardı. Evet dedi Gigi düşünceli. Bana da öyle geliyor. Öykülerimi dinleyenler gittikçe azaldı. Artık eskisi gibi değil. Bunda bir iş var. Ama ne diye sordu Momo. Gigi omuzlarını silkerek elinde tuttuğu yazboz tahtasındaki bazı harfleri tükürükle sildi. Tahtayı çöpçü Beppo birkaç gün önce bir çöp bidonunun içinde bulup Momo'ya getirmişti. Yeni değildi ama ortasındaki çatlağı saymazsanız pekala işe yarardı. O günden beri Gigi Momo'ya harflerin nasıl yazıldığını gösteriyordu. Momo'nun belleği çok kuvvetliydi. Okumayı çabuk öğreniyordu. Yazmakta ise biraz güçlük çekiyordu. Çöpçü Beppo, Momo'nun sorusu üzerine bir süre düşündükten sonra başını sallayarak, ''Evet, bu doğru. Yaklaşıyorlar. Kentin içine yayıldılar. Çoktan beri farkındayım.'' dedi. ''Ne diyorsun sen?'' diye sordu Momo. Yine biraz düşünüp konuştu Beppo. ''İyi şeyler değil.'' Bir süre susup ekledi. ''Ortalık çok soğuyacak.'' Gigi, ''Yok canım.'' diye kolunu Momo'nun omzuna atarak onu yatıştırdı. Onun için her gün gelen çocukların sayısı artıyor. Beppo, evet evet onun için dedi. Momo, sen ne demek istiyorsun diye sordu. Beppo uzunca bir süre düşünüp konuştu. Bizim için gelmiyorlar. Sığınacak bir yer arıyorlar. Üçü de aşağıda, tiyatronun orta yerindeki meydanlıkta, bugün icat ettikleri bir top oyununa dalmış olan çocuklara baktılar. Aralarında Momo'nun eski arkadaşları da vardı. Gözlüklü oğlan, Paolo, küçük kardeşi Dede ile beraber Maria, kalın sesli, şişman olan Massimo, adı Franco olan üstü başı bakımsız delikanlı. Bunlardan başka son birkaç gündür görülen diğer çocuklar ve ilk defa bugün öğleden sonra gelen küçük bir çocuk. Gigi'nin söylediği doğruydu. Günden güne sayıları artıyordu çocukların. Aslında Momo buna sevinecekti. Ama bu çocukların çoğu oyun oynamasını bilmiyorlardı. Somurtup orada oturuyorlar ve Momo ile arkadaşlarına bakıyorlardı. Bazen de kasten oyunlarını bozup her şeyi alt üst ediyorlardı. Kavga, gürültü eksik olmuyordu. Fakat bu böyle sürmedi. Momo'nun varlığı bu çocuklar üzerinde de etkisini gösterdi. Bir süre sonra onlar da güzel öneriler ortaya atarak yeni oyunlar kurmaya ve hevesle oynamaya alıştılar. Fakat her gün yabancı çocuklar geliyordu. Hatta kentin öbür yakasındaki mahallelerden gelenler vardı. O zaman bir oyun bozanın bulunması oyunun tadını kaçırmaya yettiği için her şey yeni baştan bozuluyordu. Bunun dışında Momo'nun pek iyi anlayamadığı yeni yeni baş gösteren bir şey daha vardı. Gelen çocuklar bir sürü oyuncak getiriyorlardı ama bunların hiçbiri de oynamaya elverişli değildi. Örneğin uzaktan kumandalı bir tank, ortada kendi ekseni etrafında dönüp duruyor, başka bir işe yaramıyordu. Ya da bir çubuğun ucunda çember gibi dönüp durmaktan başka marifeti olmayan bir uzay roketi. Veya küçük bir robot bebek, gözlerinde ışıklar yanarak paytak paytak dolanıp başını iki yana sallayan. Bununla ne oynanırdı? Bunlar elbette Momo'nun arkadaşlarının, hele kendisinin hiç sahip olmadığı çok pahalı oyuncaklardı. Bunlar en küçük ayrıntılarına kadar öyle ince düşünülerek yapılmışlardı ki, çocukların hayal kurmalarını gerektiren bir yanları kalmamıştı. Böylece çocuklar genellikle saatlerce oturdukları yerden onların dönmelerini, dolaşmalarını, gezinmelerini seyrederek sıkılıyorlar, akıllarına bir oyunda gelmiyordu. Sonunda hepsi eski oyunlarını özlüyorlardı. Birkaç tahta parçası, kutular, yırtık bir masa örtüsü ve belki bir avuç taşa biraz hayal karıştı mı? Ah, ne oyunlar oynanırdı. Bu akşam da oyunun başarılı olmasını engelleyen bir şeyler vardı ki çocuklar birer birer oyundan ayrılıyorlardı. Sonunda hepsi Momo, Gigi ve Beppo'nun çevresine sokulup oturdular. Gigi bir şeyler anlatsın diye beklediler ama olmadı. İlk defa o gün gelen çocuğun yanında bir el radyosu vardı. Çocuklardan biraz ötede oturmuş, radyoyu sonuna kadar açmıştı. Bir reklam yayını vardı radyoda. Franco adlı delikanlı sert bir tavırla "Şu aptal kutunun sesini daha az açamaz mısın?" diye çıkıştı. Yabancı çocuk sırıtarak "Seni duyamıyorum, radyomun sesi çok çıkıyor" diye karşılık verdi. Franco ayağa kalkarak "Çabuk kıs onu" diye bağırdı. Yabancı oğlanın rengi kaçtı ama inatla cevap verdi. "Bana ne sen ne başkası kimse karışamaz. Radyomu istediğim kadar açarım." İhtiyar Beppo "Hakkı var" dedi. "Biz ona hiçbir şeyi yasaklayamayız. Olsa olsa rica edebiliriz." Franco yerine oturdu. Suratını asarak "Başka yere gitsin" diye söylendi. Öğlenden beri yapmadığı kalmadı. Beppo "Herhalde bir sebebi olmalı" diye yabancı çocuğa doğru gözlüklerinin altından dostça ve dikkatle baktı. "Mutlaka olmalı" dedi. Yabancı delikanlı susuyordu. Bir süre sonra radyonun sesini kıstı ve başını başka tarafa çevirdi. Momo kalkıp onun yanına oturdu. Radyoyu susturdu. Bir sessizlik oldu. Yeni gelen çocuklardan bir kısmı "Bize bir şeyler anlatsana Gigi" diye rica ettiler. Ötekiler de "Haydi lütfen" diye bağırıştılar. "Neşeli bir öykü olsun." "Hayır, heyecanlı." "Hayır, masal masal. Serüven." Gigi'nin canı anlatmak istemiyordu ve bu ilk defa başına geliyordu. "En iyisi bugün sizler bana bir şeyler anlatın. Evlerinizden, kendinizden, buraya niçin geldiğinizden ve neden böyle yaptığınızdan bahsedin." Çocuklar konuşmuyorlardı. Yüzlerine keder çökmüştü. Sonunda içlerinden birinin sesi çıktı. "Bizim çok güzel bir otomobilimiz var. Pazar günü annemle babamın vakti olursa onu yıkayacaklar. Uslu durursam ben de onlara yardım edebilirim. İleride benim de bir tane arabam olacak." Küçük bir kız çocuğu, "Ben canım isterse her gün sinemaya gidebilirim" diye konuştu. "Annemle babamın vakitleri olmadığından beni başlarından savmış oluyorlar." Biraz sustuktan sonra, "Ama ben baştan savulmaktan hoşlanmıyorum. Onun için gizlice buraya gelip paramı saklıyorum. Birikince onunla bilet alıp yedi cücelerin yanına gideceğim" dedi. "Sen ne aptalsın" diye başka bir çocuk bağırdı. "Onlar gerçekten yok ki." "Varlar işte" diye inatçı kız diretti. "Ben onları bir gezi broşüründe gördüm." Küçük bir oğlan, "Benim 11 tane masal planım var" diye başladı. "Onları istediğim kadar dinliyorum. Eskiden akşamları işten döndüğünde babam bana kendisi bir şeyler anlatırdı. Çok hoştu. Ama şimdi ortada görünmüyor bile. Ya da yorgun olduğundan canı konuşmak istemiyor." Maria, "Ya annen?" diye sordu. "O da bütün gün evde yok." Maria, "Evet" dedi. "Bizim evde de aynı. Allah'tan kardeşim dede var." Kucağında oturan kardeşini öptükten sonra devam etti. "Ben okuldan dönünce yemeğimizi ısıtırım. Sonra ödevlerimi yaparım. Sonra da..." Omuzlarını silkti. "İşte öyle. Akşama kadar ortalıkta dolaşır dururuz. Çoğu zaman da buraya geliriz." Bütün çocuklar evet der gibi baş salladılar. Aşağı yukarı hepsinin durumu aynıydı. Yüzünden hiç de memnun olmadığı anlaşılan Franco, "Bizim ihtiyarların benimle uğraşacak vakit bulamamalarına ben seviniyorum. Yoksa hemen kavga, arkadan da dayak gelirdi" dedi. Cep radyosu taşıyan çocuk birdenbire onlara dönerek, "Ama ben eskisinden daha fazla harçlık alıyorum" dedi. "Elbette" diye konuştu Franco. "Bizden kurtulmak için veriyorlar. Artık bizi sevmiyorlar. Ama kendilerini de sevmiyorlar. Hatta hiçbir şeyi sevmiyorlar. Ben böyle diyorum." Yabancı çocuk hırsla bağırdı. "Bu doğru değil. Annem babam beni çok severler. Vakitleri olmuyorsa ne yapsınlar? Bu iş böyle. Bunun için şimdi bana radyo bile aldılar. Çok pahalı. Bunun ispatı değil mi?" Herkes susuyordu. Sonra bütün gün oyun bozanlık etmiş olan çocuk aniden ağlamaya başladı. Kendini tutmaya gayret ediyor, kirli ellerinin tersiyle gözlerini ovuşturuyordu. Fakat yaşlar yanaklarından süzülüp pis yüzünde iz bırakıyordu. Öteki çocuklar anlayışla ona doğru bakıyor ya da gözlerini yere dikiyorlardı. Onu çok iyi anlıyorlardı. Hepsi de aynı duygu içindeydiler. Kendilerini terk edilmiş hissediyorlardı. "Evet" dedi ihtiyar Beppo bir süre sonra. "Ortalık soğuyacak." Gözlüklü oğlan Paolo, "Ben belki bir daha hiç gelemem" dedi. "Neden o?" diye sordum ama. "Annem babam diyorlar ki" diye anlattı Paolo. "Sizler boş gezenin boş kalfasıymışsınız. Tanrı'nın verdiği zamanı ziyan ediyormuşsunuz. Onun için zamanınız bolmuş. Sizin gibiler yüzünden öteki insanlara zaman kalmıyormuş. Size benzemeyeyim diye bana buraya gelmeyi yasakladılar." Aynı sözleri işitmiş olan diğer çocuklar da başlarını salladılar. Gigi sırayla çocukların yüzüne baktı. "Siz bizim gerçekten böyle olduğumuza inanıyor musunuz? İnanıyorsanız niye geliyorsunuz?" dedi. Kısa bir susuştan sonra Franco, "Benim için fark etmez," dedi. "Babam bana hep ileride sokak eşkıyası olacaksın der durur zaten. Ben sizden yanayım." "Ya öyle mi?" diye Gigi kaşlarını kaldırdı. "Demek sizler bizi serseri sayıyorsunuz." Çocuklar bakışlarını şaşkın şaşkın yere çevirdiler. Sonunda Paolo ihtiyar Beppo'nun yüzüne dikkatle baktı. "Annem babam yalan söylemezler," dedi yavaşça. "Öyle değil misiniz?" diye de hafifçe ekledi. İhtiyar çöpçü pek de heybetli olmayan gövdesini dikleştirerek yerinden kalktı. Elini yukarı kaldırarak, "Şimdiye kadar ne yüce tanrının ne de başka insanların zamanını çalıp ziyan etmedim. Buna yemin ederim, tanrı şahidimdir," dedi. "Ben de," dedim Momo. "Ben de," diye ekledi Gigi. Çocuklar susup kaldılar. Hiçbiri üç arkadaşın sözlerinden şüphe etmiyordu. Gigi, "Şimdi size söylemek istediğim bir şey var," diye söze başladı. Önceleri insanlar Momo'ya gelip dertlerini anlatmaktan hoşlanırlardı. Bu şekilde kendilerini tanımış olurlardı. Bilmem anlıyor musunuz? Şimdi buna aldırış etmez oldular. Yine eskiden beni dinlemeye gelirlerdi. Buna da aldırdıkları yok artık. Böyle şeylere vakit bulamıyorlarmış. Sizlere de ayıracak zamanları yok. Bir şey fark ediyor musunuz? Çok garip. Bütün bunlar için artık zamanları yok. Gigi gözlerini kıstı, sonra devam etti. "Geçenlerde eski bir tanıdığıma rastladım kentte. Berber Fusiye. Uzun zamandır görmemiştim onu. Neredeyse tanıyamayacaktım. O kadar değişmiş. Sinirli, somurtkan, neşesiz. Eskiden çok hoş adamdı. Güzel şarkı söylerdi. Değişik şeyler anlatırdı. Şimdi hiçbirine vakti yokmuş. Adam hortlak gibi bir şey olmuş. Hiç eski Fusi değil. Anlıyor musunuz? Yalnız olsaydı aklını kaçırmış galiba diye düşünecektim. Ama nereye baksanız ona benzeyen insanlar görüyorsunuz. Gittikçe de çoğalıyorlar. Şimdi de bizim eski dostlar. Acaba ortalıkta bulaşıcı bir delilik mi var dersiniz?" İhtiyar Beppo, "Evet kesinlikle," diye başını salladı. "Bir çeşit salgın olmalı bu." "Ama öyleyse," diye atıldım ama. "Dostlarımıza yardım etmemiz gerekir." O gece hep beraber uzun uzun ne yapabileceklerini konuştular. Fakat duman adamlardan ve onların uğraşlarından hiç haberleri yoktu. Bu olaydan sonraki günlerde Momo eski dostlarını aramaya koyuldu. Neden artık kendisini aramadıklarını, neler olduğunu öğrenecekti. Önce duvarcı ustası Nikola'ya gitti. Bir dam altında tek odası olan evin yerini biliyordu. Fakat usta yoktu. Evde oturan yabancı insanlar onun artık kentin öbür yakasındaki yeni kurulan mahallede çalıştığını ve çok para kazandığını söylediler. Eve pek seyrek olarak, o da çok geç saatlerde uğrarmış. Artık ayık gezdiğini gören yokmuş. Kendisiyle konuşulamıyormuş. Momo onu beklemeye karar verdi. Kapının önündeki merdivene oturdu. Hava kararınca da uykuya daldı. Kaba bir şarkı sesi ve sendeleyen ayak sesleriyle uyanınca gecenin bir hayli ilerlediğini anladı. Merdivenlerden sallanarak çıkan Nikolay'dı. Çocuğu görünce irkilerek durdu. Onu tanıyınca, "Ha Momo," diye homurdandı şaşkınlıkla. "Sen hala var mısın? Ne arıyorsun buralarda?" Momo utangaç bir sesle "Seni," diye cevap verdi. "Belki tek kişi sensin," diye gülümseyerek başını salladı Nikola. Gecenin bu vaktinde ihtiyar Nikola'yı görmeye gelen. "Evet, ben de seni çoktan aramalıydım. Ama işte bu gibi özel işlere vaktim olmuyor." Elini havada şöyle bir sallayarak Momo'nun yanına merdivene oturdu. "Bana ne oldu dersin yavrum? Artık eskisi gibi değilim. Ötede şimdi olduğum yerde başka bir tempo var. Şeytanca işler. Her gün bir blok bina dikiyoruz. Peşi peşine. Bu iş eskisinden başka. Her şey önceden hesaplı, planlı. Sonuna kadar." O anlatıyor, Momo onu dinliyordu. Momo onu dinledikçe Nikola'nın sesi gittikçe daha hoşnutsuz çıkmaya başladı. Birden susup avucuyla yüzünü sildi. Sonra kederli bir sesle ekledi. "Anlattıklarımın hepsi saçma şeyler Momo. Görüyorsun ya, yine çok içtim. Kabul ediyorum, şimdilerde çok fazla içiyorum. Yaptığımız işe başka türlü dayanamam. Dürüst bir duvarcı ustasının vicdanısızlar. Harcın içine haddinden fazla kum katmak ne demektir bilir misin? Hepsi 4-5 yıl dayanır. Sonra bir öksürse yıkılıverir. Aldatmaca hepsi. Haince aldatmaca, hile. En kötüsü bu da değil. Asıl yaptığımız evler. Bunlar aslında ev bile değil. Bunlar Ruh ambarları bunlar. İnsanın midesi bulanır. Aman bana ne bundan canım? Ben paramı alıyorum ya, ona bakarım. Evet, devir değişiyor. Evvelce başka türlüydüm. İşimden kıvanç duyardım. Şöyle bakılmaya değer bir şey yaptık mıydı? Ama şimdi bir gün zaten yeterince param olunca mesleği bırakıp başka işler yapacağım. Başını öne düşürerek üzgün üzgün önüne bakmaya başladı. Momo onu dinliyor, hiç konuşmuyordu. Nikola bir süre sonra, belki de sana daha önce gelip her şeyi anlatmalıydım. Evet, bunu yapmalıydım. Hemen yarın diyelim, olur mu? Yoksa daha iyisi öbür gün mü? Bakalım nasıl ayarlayabilirsem. Ama mutlaka gelirim, anlaştık mı? Anlaştık dedim Momo sevinerek. Sonra ayrıldılar. İkisi de çok yorgundu. Fakat Nikola ne ertesi gün ne de daha ertesi gün geldi. Hiç gelmedi. Belki de gerçekten artık hiç vakti yoktu. İkinci olarak Momo, meyhaneci Nino ile karısına gitti. Yağmurdan lekelenmiş kapısının önünde bir asma bulunan küçük ev, kentin kıyısında bir yerdeydi. Momo, eskiden olduğu gibi arka tarafa dolaşıp mutfak kapısına gitti. Kapı açıktı. Momo uzaktan, içeride Nino ile karısı Liliana'nın şiddetli bir ağız kavgası yaptıklarını duydu. Liliana, ocağın başında tencereler, tavalarla uğraşıp duruyordu. Yüzü terden parlamıştı. Nino, karısına bağırmaktaydı. Bir köşede ise küçük bebekleri sepetinin içinde ağlıyordu. Momo yavaşça bebeğin yanına oturdu. Onu kucağına aldı, susturuncaya kadar yavaş yavaş salladı. Karı koca kavgayı kesip o tarafa baktılar. Ah Momo sen misin diye Nino kaçamak gülümsedi. Seni yeniden görmek ne hoş. Liliana biraz sertçe sordu. Yiyecek bir şey mi istiyorsun? Momo başını hayır der gibi salladı. Nino sinirli bir sesle öyleyse ne istiyorsun diye çıkıştı. Şu anda seninle uğraşacak vaktimiz yok. Momo yavaşça, çoktan beri beni niye aramadığınızı soracaktım dedi. Ben de bilmiyorum dedi Nino sinirlenerek. Şimdi başka dertlerimiz var. Liliana tencereleri tangırdatarak, evet, onun şimdi derdi başka. Örneğin eski dost müşterileri kapı dışarı etmeyi dert edindi. Bizim ihtiyarları hatırlıyor musun Momo? Hani hep şu köşedeki masada otururlardı. Kovdu onları, kapı dışarı attı diye söylendi. Nino, hayır öyle yapmadım ben diye kendini savundu. Onlardan başka bir lokale gitmelerini rica ettim. Buna meyhaneci olarak hakkım var. Hak hak diye öfkeyle karşılık verdi Liliana. Böyle şey yapılmaz. Bu bayağılıktır. İnsanlığa sığmaz. Başka lokal bulamayacaklarını sen de biliyorsun. Bizim burada kimseye zararları yoktu. Elbette kimseye zararları yoktu diye bağırdı Nino. Çünkü bu pis, sakallı herifler buralarda dolaştıkça, kibar, saygın kişiler buraya gelmezdi de ondan. Böyle şeyler insanların hoşuna gider mi sanıyorsun? Hem onların akşamları içeceği bir bardak şarap bize ne kazandıracak? Böylelikle bir yere varamayız. Şimdiye kadar geçinip gidiyorduk diye karşılık verdi Liliana. Şimdiye kadar evet diye cevapladı Nino. Sen de biliyorsun ki artık bu böyle gitmez. Ev sahibi kirayı artırdı. Eskisinin üçte bir fazlasını vermem gerek. Her şey pahalılaştı. Ben lokalimi tirit olmuş ihtiyarların barınağı yaparsam parayı nereden bulacağım? Ne diye başkalarını koruyayım? Beni kimse korumuyor. Şişman Liliana elindeki tavayı hırsla ocağın üzerine indirince güm diye bir ses çıktı. Kadın iki elini geniş kalçalarına dayayarak bağırdı. Bak sana ne diyeceğim. Senin deyiminle bu ihtiyar tiritlerin arasında galiba benim amcam Ettore de var. Ben aileme küfür ettirmem. O şerefli, dürüst bir insandır. Senin zengin müşterilerin gibi çok parası olmayabilir. Nino büyük bir jest yapar pozda, Ettore isterse yine gelebilir dedi. Ben ona kalabileceğini söyledim, o istemedi. Arkadaşları olmadan elbette istemez. Sen ne zannediyorsun? Yalnız başına dışarıda bir köşede oturup duracağını mı? Öyleyse benim yapacağım bir şey yok diye bağırdı Nino. Senin Ettore amcanın hatrı için ömrümü küçük bir meyhaneci olarak tüketmeye hiç niyetim yok. Bir şeyler yapmak istiyorum. Bu suç mu? Bu dükkanı geliştireceğim. Dükkanımı büyüteceğim. Bunu yalnız kendim için yapmıyorum. Hem senin hem de çocuğumuz için yapıyorum. Bunu anlayamıyor musun Liliana? Hayır dedi Liliana kızgın. Kalpsizlikle olacaksa böyle başlarsa ben yokum. Günün birinde çıkar giderim buradan. Sen ne istersen yap. Bu sözlerden sonra kadın tekrar ağlamaya başlamış olan bebeği Momo'nun kucağından alıp mutfaktan çıktı. Nino uzun süre konuşmadı. Bir sigara yaktı, parmaklarının arasında çevirmeye başladı. Momo onu seyrediyordu. Adam sonunda konuştu. Evet ya, doğrusu hoş adamlardı. Ben de onları severdim. Biliyor musun Momo? Böyle olduğuna ben de üzülüyorum. Ama ne yapayım? Devir değişiyor. Belki de Liliana haklı. Bir süre sustu. Sonra sündürdü sözü. İhtiyarlar gittiğinden beri lokal bana yabancı gelmeye başladı. Soğudum biliyor musun? Ben de dayanamıyorum artık. Gerçekten ne yapacağımı şaşırdım. Ama şimdi herkes böyle yapıyor. Ne diye yalnız ben başka türlü yapayım? Ne dersin? Öyle mi? Momo belli belirsiz baş salladı. Nino da ona bakarak aynı şeyi yaptı. Birbirlerine gülümsediler. Nino, iyi ki geldin Momo dedi. Eskiden hepimiz Momo'ya git sen derdik. Bu sözü unutmuştum. Ama artık Liliana ile beraber geliriz yine. Öbür gün dinlenme günümüz. O zaman geliriz. Anlaştık mı? Anlaştık diye cevap verdi Momo. Sonra Nino ona bir kese kağıdı dolusu elma ve portakal verdi. Momo eve döndü. Ve Nino ile karısı gerçekten geldiler. Bebekleri ve bir sepet dolusu yiyecek şeylerle. Liliana sevinçten uçuyordu. Düşün Momo diyordu. Nino, Ettore amcaya ve öteki ihtiyarlara gidip özür diledi. Onları tekrar çağırdı. Evet diye kulağının arkasını kaşıyarak ekledi Nino. Hepsi yine geldiler. Benim lokalin gelişme işi suya düştü elbet. Ama umurumda bile değil. Karısı konuştu. Yaşamaya devam edeceğiz Nino. Güzel bir öğleden sonra geçirdiler. Akşama giderlerken yakında yine geleceklerine söz verdiler. Momo böylece eski dostlarını birer birer dolaştı. Vaktiyle ona tahta parçalarından masa ve sandalye yapmış olan marangoza gitti. Yatak yorgan vermiş olan kadınlara gitti. Sözün kısası, eskiden kendisine gelip konuşarak huzur ve neşe bulan kim varsa hepsini aradı. Hepsi de tekrar gelmeye söz verdiler. Bazıları sözlerinde durmadı, bazıları da vakit bulamadıkları için gelemediler. Ama eski dostların çoğu geldiler. Tıpkı ilk günlerdeki gibi. Fakat Momo, farkında olmadan duman adamların yoluna çıkmış oluyordu. Onlar buna dayanamazdı. Kısa bir süre sonra, çok sıcak bir öğle üzeri, yıkık tiyatronun taş basamakları üzerinde Momo oyuncak bir bebek buldu. Genellikle çocuklar oyuna elverişli olmayan bazı pahalı oyuncaklarını unutur, giderlerdi. Fakat Momo bu bebeği herhangi birinde gördüğünü hatırlamıyordu. Yoksa mutlaka gözüne çarpardı. Çünkü bu çok başka bir bebekti. Momo ile aynı boydaydı. Öyle doğal bir görünüşü vardı ki canlı bir küçük insan sanırdınız. Ama bebek yüzlü değildi. Şık bir genç hanım veya bir vitrin mankeni gibiydi. Kısa etekli kırmızı bir elbisesi ve yüksek topuklu atkılı iskarpinleri vardı. Momo ona büyülenmiş gibi baka kaldı. Bir süre sonra eliyle bebeğe dokundu. Hemen bebeğin göz kapakları açılıp kapanmaya başladı. Ve telefondan gelir gibi değişik bir sesle konuştu bebek. Günaydın. Ben harika bebek Bibi kızım. Momo irkilerek geri çekildi önce. Sonra düşünmeden cevap verdi. Günaydın. Benim adım Momo. Bebeğin dudakları yeniden kıpırdadı. Ben seninim. Benim yüzümden herkes seni kıskanacak. Benim olduğunu sanmıyorum dedi Momo. Seni birisi burada unutmuş olmalı. Bebeği tutup ayağa kaldırdı. Onun dudakları yine kıpırdadı ve konuştu. Ben daha başka şeyler istiyorum. Momo, öyle mi dedi? Sana uyacak bir şeylerim var mı bilemem. Ama dur sana eşyalarımı göstereyim. Hoşuna giden olursa söyle. Bebeği alıp merdivenleri çıktı, taşların arasındaki odasına girdi. Yatağın altından çıkardığı bir kutunun içindekileri bebeğin önüne döktü. İşte dedi. Hepsi bu. Beğendiğin bir şey varsa söyle. Ona güzel, renkli bir kuş tüyü, güzel benekli bir taş, altın gibi bir düğme, renkli bir cam parçası gösterdi. Bebek hiç konuşmayınca Momo ona dokundu. Bebek hemen, günaydın, ben harika bebek Bibi kızım dedi. Momo, evet biliyorum dedi. Ama hadi artık bir şey seç Bibi kız. Bak burada güzel pembe bir istiridye kabuğu var. İster misin? Ben seninim. Benim yüzümden herkes seni kıskanacak. Evet bunu daha önce de söyledin dedi Momo. Eğer eşyalarımı beğenmedinse istersen oyun oynayalım olur mu? Ben daha başka şeyler istiyorum. Momo başka bir şeyim yok diyerek bebeği alıp tekrar dışarı çıktı. Onu bir yere oturttu. Kendisi de karşısına oturdu. Misafircilik oynayalım. Sen bana gelmiş ol. Bebek, günaydın. Ben harika bebek Bibi kızım sözlerini tekrarladı. Beni ziyarete gelmekle ne iyi ettiniz? Nereden geliyorsunuz hanımefendi? Diye oyuna girdi Momo. Bebek yine, ben seninim. Benim yüzümden herkes seni kıskanacak dedi. Bana baksana sen diye çıkıştı Momo bu kez. Sen hep aynı sözleri tekrarlarsan oynayamayız. Ben daha başka şeyler istiyorum diyerek kirpiklerini oynattı bebek. Momo başka bir oyun denedi. Bu da olmayınca bir başkasını, sonra daha başkasını ve böyle böyle çeşitli oyunlar denedi. Fakat çabaları boşunaydı. Onunla hiçbir şey oynanmıyordu. Bebek konuşmasaydı iş daha kolaydı. Onun yerine Momo karşılık verecek ve güzel bir konuşma sürdürülecekti. Fakat Bibi kız konuşmasıyla her konuyu bozuyordu. Bir süre sonra Momo daha önce hiç bilmediği bir duyguya kapıldı. Böyle bir şey ilk defa başına geldiği için bunun can sıkıntısı olduğunu geç anladı. Momo çaresiz kalmıştı. Bu harika bebeği bırakıp başka bir oyun oynamak en iyisiydi ama nedense ondan da bir türlü ayrılamıyordu. Orada öyle oturup bebeğe bakmaya başladı. Bebek de ona mavi, cam gözlerini dikmişti. Hipnotize etmek ister gibi birbirlerine bakıyorlardı. Sonunda Momo kendini zorlayarak gözlerini başka tarafa çevirdi ve biraz ürktü. Çok yakınında gri renkli şık bir araba duruyordu. Momo onun geldiğini duymamıştı. Arabanın içinde örümcek ağı gibi bir elbise giymiş, başında gri renkli melon şapka ve ağzında küçük gri bir sigara olan bir adam oturuyordu. Yüzü bile kül rengiydi. Adam herhalde bir süredir onu gözlüyor olmalıydı ki Momo'ya gülümseyerek başıyla selam verdi. O gün havanın çok sıcak, güneş ışınlarının yakıcı olmasına karşın Momo birden ürperdiğini hissetti. Şimdi adam arabanın kapısını açarak inmiş, ona doğru geliyordu. Elinde kurşun renkli bir evrak çantası vardı. Tuhaf bir sesle, "Ne güzel bir bebeğin var," dedi. "Onun için bütün arkadaşların seni kıskanır." Momo omuz silkerek sustu. "Herhalde bu çok pahalı olmalı," dedi adam. Momo, "Bilmiyorum, onu buldum," diye karşılık verdi. Adam, "Yok canım, deme. Öyleyse sen gerçekten çok şanslısın." Momo yine sustu. Üstündeki cekete sıkıca sarıldı. Üşümesi artıyordu. Duman adam hafif bir gülümsemeyle, "Bakıyorum hiç de sevinmişe benzemiyorsun küçük," dedi. Momo başını iki yana salladı. Sanki yeryüzünden bütün sevinç kaçıp gitmiş, hatta sanki hiç var olmamış gibi geldi ona. Sanki bu onun kendi kuruntusuymuş. Ama aynı anda onu uyaran bir şeyin varlığını duydu. Duman adam, "Bir süredir seni gözlüyordum," dedi. "Gördüğüme göre sen böyle şahane bir bebekle nasıl oynayacağını bilmiyorsun. Sana göstereyim mi?" Momo adama şaşkınlıkla bakıp başıyla evet dedi. O sırada bebek yine "Ben daha başka şeyler istiyorum," diye öttü. Duman adam, "Gördün mü bak küçük, kendisi sana söylüyor. Böyle bir bebekle şüphesiz başkalarıyla olduğu gibi oynanmaz. O buraya bunun için gelmedi. Onunla canın sıkılmadan oynamak için ona bir şeyler vermelisin. Bak şimdi küçük," dedi. Arabasının yanına gidip bagajı açtı. Sonra konuştu. Önce onun çok, çok elbisesi olmalı. İşte örneğin şahane bir gece elbisesi. Elbiseyi çekip çıkardı ve Momo'ya doğru attı. İşte gerçek bir Kürk manto. Al sana ipek bir sabahlık, bir tenis kıyafeti, bir kayak elbisesi, bir mayo, bir binici takımı, bir pijama, bir gecelik, bir elbise, bir daha, işte başka bir tane daha, bir daha, bir daha. Bütün eşyaları Momo ile bebeğin arasına attı. Orada yığılıp kaldı hepsi. Ya işte diye gülümsedi yine. Artık bunlarla bir süre sıkılmadan oynarsın değil mi küçük? Ama birkaç gün sonra onlardan da bıkılır mı diyorsun? Peki öyleyse. O zaman bebeğe başka şeyler verelim. Yeniden bagaja eğildi ve Momo'ya doğru yeni şeyler atmaya başladı. İşte gerçek yılan derisinden bir el çantası. İçinde gerçek küçük bir ruj ile pudralığı da var. Bir fotoğraf makinesi, tenis raketi, işleyen bir televizyon, bilezik, kolye, küpeler, oyuncak tabanca, ipek çoraplar, fötürden, hasırdan çeşitli şapkalar, golf sopaları, küçük bir çek defteri, esans şişeleri, banyo sabunları, kokulu spreyler. Bir an sustu ve bütün bu şeylerin arasında hareketsiz oturan Momo'ya dikkatle baktı. Sonra konuştu yine. Görüyorsun ya, çok kolay. İnsan hep yeni bir şeyler alırsa canı sıkılmaz. Ama bu harika Bibi kız günün birinde her şeye sahip olursa yine canı sıkılır diye düşünme sakın. Hayır küçüğüm, üzülme. İşte burada Bibi kıza uygun bir arkadaş var. Bagajdan başka bir bebek çıkardı. Bu da Bibi kız kadardı. Onun gibi harikaydı. Fakat bu genç bir delikanlıydı. Duman adam onu Bibi kızın yanına oturttu. Anlatmaya başladı. Bunun adı Bubi çocuk. Onun da bir yığın eşyası var. Eğer bir gün bunların hepsinden bıkarsan, o zaman Bibi kızın kız arkadaşı gelir. Onun da kendine uygun bir sürü giyeceği vardır. Bubi çocuğun da başka arkadaşları, onların da kız ve erkek birçok arkadaşları var. Görüyorsun ya, can sıkıntısı diye bir şey kalmıyor. Sen yalnız iste, bunun arkası gelir. Adam bir yandan da bagajdan birbiri ardından bebekler, öteberi çıkarıp duruyor ve bunun arkası kesilmeyecekmiş gibi görünüyordu. Momo çevresinde biriken eşyalar arasında hala kıpırdamadan duruyor ve korkuyla adama bakıyordu. Sonunda adam, "Eh, artık böyle bir bebekle nasıl oynanması gerektiğini anladın mı?" diyerek sigarasının dumanlarını savurdu. "Anlaşıldı," diye karşılık verdi Momo. Şimdi soğuktan titremeye başlamıştı. Duman adam sevinçle sigarasının dumanlarını savurdu. Şimdi bütün bu güzel şeylerin sende kalmasını istersin, değil mi? Pek güzel çocuğum. Onları sana hediye ediyorum. Elbette hepsini birden bırakacak değilim. Yavaş yavaş sırayla alacaksın. Daha sonra başka şeyler de. Senin buna karşı bir şey yapman gerekmez. Sen bunlarla benim sana öğrettiğim gibi oyna yeter. Ne diyorsun bu işe? Duman adam Momo'nun ne diyeceğini gülümseyerek bekledi. Ama o hiç konuşmadan inatla adamın yüzüne bakmayı sürdürüyordu. Adam artık arkadaşlarına gerek yok, anlıyor musun diye hırsla söylendi. Bütün bu güzel şeyler senin olduktan sonra. Üstelik başkaları da gelecek. Vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksın, değil mi? Bunları istiyorsun herhalde. Bu harika bebeği istersin, değil mi? Senin olsun mu? Ne dersin? Momo önünde bir savaşın açıldığını, hatta onun tam içinde bulunduğunu seziniliyordu. Fakat bu savaşın nedenini, niçinini ve kime karşı olduğunu bilemiyordu. Bu yabancının sesini dinledikçe tıpkı bebeği dinlerken olduğu gibi bir ses duyuyor, fakat asıl konuşanı görmüyordu. Başını hayır anlamında iki yana salladı. Duman adam kaşlarını kaldırarak ''Ne? Ne? Hala memnun değil misin? Zamane çocukları ne zor beğenir oldular. Söyler misin sen bana bu harika bebeğin nesi eksik?'' Momo yere bakarak düşündü. Sonra yavaş bir sesle ''İnsan onu sevemez ki'' dedi. Duman adam uzun bir süre konuşmadı. Bebeklerinki gibi camdan gözlerini önüne dikti. Sonra birden silkindi. Buz gibi bir sesle ''Sebep bu olamaz'' dedi. Momo onun gözünün içine bakıyordu. Adamın gözlerinden yayılan soğukluk onu korkutuyordu. Neden olduğunu kestiremediği bir acı da duyuyordu. ''Ama ben'' dedi, ''arkadaşlarımı seviyorum.'' Adam birden sanki dişi ağrıyormuş gibi yüzünü buruşturdu. Hemen kendini toplayarak bıçak gibi bir gülüşle ''Sanırım'' dedi, sonra yumuşak bir sesle devam etti. ''Meselenin ne olduğunu anlaman için seninle daha ciddi konuşmamız gerekecek küçük.'' Cebinden küçük bir not defteri çıkarıp karıştırdı. Aradığını buldu. ''Adın Momo değil mi?'' Momo başıyla ''Evet'' dedi. Adam defteri kapadı, cebine koydu. Yere Momo'nun karşısına biraz zahmetle oturdu. Bir süre sigarasını içip sustu. Sonunda ''Bak Momo, şimdi beni iyi dinle'' diye başladı söze. Momo'nun baştan beri yaptığı da buydu zaten. Fakat bu adamı şimdiye kadar dinlediği insanları anladığı gibi anlaması olanaksızdı. Öteki insanların sanki ruhlarına sızar, onları anlardı. Bu misafirle bu iş olmuyordu. Her denemeye kalkışında bir karanlığa, bir boşluğa dalıyor gibi oluyordu. Sanki aslında karşısında hiç kimse yokmuş gibi. Böyle bir şey hiç başına gelmemişti. Adam söze devam etti. Yaşamda esas olan, önemli olan, insanların bir yere gelmesi, bir şey olması, bir şeylere sahip olmasıdır. Kim ötekilerden daha öndeyse, daha iyi yerdeyse ve daha çok şeye sahipse, başka şeyler kendiliğinden gelir. Dostluk, arkadaşlık, sevgi, şeref ve benzeri. Sen arkadaşlarını sevdiğini söylüyorsun. Bunu bir araştıralım bakalım. Duman adam sigarasından havaya halkalar üfledi. Momo çıplak ayaklarını ceketin altına saklamaya çalıştı. Sımsıkı sarındı. Duman adam yine başladı. Önce şu soruyu soralım. Senin var olmandan arkadaşlarına ne? Onlara bunun bir yararı var mı? Hayır. Bir yere gelmelerine, yaşamlarını geliştirmelerine, daha çok kazanmalarına bir yardımın oluyor mu? Kuşkusuz hayır. Zaman tasarrufu yapmalarına yardımcı oluyor musun? Tam aksi. Sen her şeylerini engelliyorsun. Ayaklarına köstek oluyorsun. Gelişmelerini bozuyorsun. Belki şimdiye kadar sen bunun farkına varmadın ama Momo, sen burada olmakla arkadaşlarına zarar veriyorsun. Evet, gerçekte sen istemesen de onların düşmanısın. Sen buna sevmek mi diyorsun? Momo ne cevap vereceğini bilemedi. Olayları o böyle yorumlamamıştı. Bir an için Duman adamın haklı olabileceğini aklından geçirdi. Duman adam bu yüzden diye konuşmayı sürdürdü. Sana karşı arkadaşlarını koruyacağız. Onları gerçekten seviyorsan sen de bize yardımcı olursun. Onların bir şeyler olmasını istiyoruz. Biz onların gerçek dostuyuz. Onlar için önemli birçok şeyi engellemeni susup seyredemeyiz. Onları rahat bırakmanı sağlayacağız. Biz onun için sana bütün bu güzel şeyleri hediye ettik. Momo dudaklarını titreterek ''Kim bu biz?'' diye sordu. ''Biz zaman tasarruf şirketi'' diye cevap verdi Duman adam. ''Ben Ajan BLW 553C'yim. Ben sana iyi davranıyorum ama zaman tasarruf şirketi şakaya gelmez.'' O anda Momo, Beppo ve Gigi'nin zaman tasarrufu ve salgın konusundaki sözlerini hatırladı. Duman adamın bu işle bir ilişkisi olduğunu sezdi. İki dostunun da şimdi yanında olmamalarını üzüldü. Kendini hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Korkmamaya karar verdi içinden. Bütün gücünü, kuvvetini topladı ve duman adamın sığındığı o karanlık boşluğa sızmaya uğraştı. Beriki onu göz ucuyla süzüyordu. Momo'nun yüzündeki değişiklik gözünden kaçmamıştı. Alaylı bir gülüşle biten sigarasının ucundan yeni bir sigara yaktı. "Boşuna zahmet etme," dedi. "Bizimle başa çıkamazsın." Momo diretti. Fısıltıyla konuştu. "Seni hiç kimse sevmedi mi?" Duman adam kıvrılıp büküldü. Sanki içine çöktü. Sonra soğuk bir sesle şöyle dedi. "Açık konuşmalıyım. Senin gibi birine rastlamadım şimdiye kadar. Hiç rastlamadım. Pek çok insan tanırım. Senin gibiler çoğunlukta olsaydı bizim tasarruf şirketini kapatmamız gerekirdi. Kendimiz de hiç olup giderdik. Var olamazdık." Ajan sözünü kesti. Momo'ya bakmaya başladı. Kavrayamadığı ve karşı koyamadığı bir güçle savaşır gibiydi. Yüzünün kül rengi biraz daha soldu. Yeniden konuşmaya başladığı zaman engelleyemediği sözler kendiliğinden ağzından dökülüyor gibiydi. İçinde bulunduğu durumun verdiği korkuyla yüzü gittikçe daha çok buruşuyordu. Sonunda Momo onun gerçek sesini duydu. "Bizi kimse tanımamalı," diyordu, ses uzaklardan akseder gibi. "Bizim varlığımızı kimse bilmemeli ve de ne yaptığımızı. Kimsenin bizi hatırlamamasına çalışıyoruz. Bizi kimse bilmedikçe işimizi yürütebiliriz." Çok güç bir iş. İnsanların yaşamlarından saatler, dakikalar, saniyeler aşırmak. Çünkü onların tasarruf ettikleri her an onlar için bir kayıp, bizim içinse kazanç. Onları biriktiriyoruz. Onlara muhtacız. Zamana doymak bilmeyiz. Ah, zamanımızın ne değerli olduğunu sizler bilmezsiniz. Ama biz iyi biliriz. Sizleri kemiklerinize kadar sömürürüz. Hep daha fazlasını, daha fazlasını. Çünkü biz de çoğalıyoruz. Daha çok. Gittikçe daha çok. Bu son sözler duman adamın ağzından bir hırıltı gibi çıkmıştı. Şimdi ağzını iki eliyle sımsıkı tutmuş kapatıyordu. Gözleri yuvalarından dışarı uğramış, Momo'ya baka kalmıştı. Bir süre sonra bir baygınlıktan uyanır gibi kendine geldi. "Ne oldu? Neydi bu?" diye kekeledi. "Sen benim içimi okudun. Ben hastayım. Sen beni hasta ettin. Sen." Sonra neredeyse yalvaran bir sesle ekledi. "Ben bir sürü şey saçmaladım yavrucuğum. Unut onları. Beni unutmalısın. Tıpkı ötekilerin unuttuğu gibi. Unutman gerek. Unut. Unut." Momo'yu yakalamış sarsıyordu. Momo dudaklarını kıpırdatıyor ama bir şey söyleyemiyordu. Duman adam birden yerinden fırladı, ürkerek çevresine baktı. Kurşun renkli çantasını kaptığı gibi arabasına koştu. O zaman çok acayip bir şey oldu. Bir hava akımıyla çekiliyormuş gibi bütün bebekler ve çevreye yayılmış olan eşyalar uçarak arabanın bagajına doldular ve bagaj gürültüyle kapandı. Araba son hızla taşları sıçratarak çekti gitti. Momo uzun süre oturduğu yerde kaldı. Neler olup bittiğini kavramaya çalıştı. Yavaş yavaş üşüme hissi geçiyor ve ısındıkça her şeyi daha açık görebiliyordu. Hiçbir şeyi unutmamıştı. Çünkü bir duman adamın gerçek sesini duymuş, iç yüzünü görmüştü. Önündeki kuru otların arasında hafif bir duman tütüyordu. Gri renkli sigaranın izmariti orada yavaş yavaş kül oluyordu.